İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programı başlıyor.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Eğitimde İyi Örnekler programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün Ramazan ayının ilk günleri içerisinde, ilk haftası içerisindeyiz. Hepinizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. İnşallah hepimiz için Ramazan ayı hayırlara vesile olur, bereketlere vesile olur. Bol bol Kur'an-ı Kerim okuyarak, namazlarımızı cemaatle eda ederek, teravih namazlarımızı bir fırsat bilip, Rabbimizle daha çok birlikte olma noktasında bir fırsat bilip, teravih namazlarına da sıkı devam ederek, sahur vakitlerine kalktığımızda teheccüdlerimizi de sahur vakitlerinde güzelce yerine ifa ederek dolu dolu ibadetle dolu bir ay olarak geçirmeyi Rabbim bizlere nasip eder. Hepimize nasip eder inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün inşallah Mahir İz hocamız üzerine bir program yapmayı düşünüyoruz. Mahir İz hocamızı anmayı, yad etmeyi arzu ediyoruz. Mahir hocamız Eğitimde İyi Örnekler programımızda gerçekten hepimize, bizden daha önceki dönemlerde yaşamış ama günümüzde de hepimize örnek olan bir örnek öğretmen, örnek hoca efendi Mahir İz hoca. Ve biz de İlahiyat Fakültesi yıllarımızda Mahir İz hocamız hakkında bir master tezi de yapmıştık. Bu tezden ilhamla Mahir İz hoca üzerine bugün tek başına olarak sizlerle program yapacağım. Bugün bir konuğumuz yok. Bugün ben kendim Mahir hocayı sizlere anlatmak, sizlerle paylaşmayı arzu ediyorum. Neden Mahir hoca özellikle bugünlerde diye aklımıza gelecek olursa, Temmuz ayı içerisinde Mahir İz hocamızın seneyi devriyesi var ve bu münasebetle bu güzel insanı pek çok kişiye, pek çok öğretmene, pek çok hoca efendiye, pek çok insana, bugünün büyükleri olan pek çok insana ilham veren, onlara yön veren, onlara ufuk açan, onları yetiştiren, onları eğiten bu güzel insanın eğitimdeki örnekliğini, eğitimdeki iyi örnekliğini sizlerle bu münasebetle paylaşmayı arzu ediyoruz. Mahir hocamızdan bahsetmeyi, onun örnek hayatını ve örnek uygulamalarını size anlatmayı arzu ediyoruz. Mahir İz hoca 1895 ve 1974 yılları arasında efendim hayatını idame ettirmiş. 1895'te İstanbul'da dünyaya gelmiş. 1974'te de 26 Temmuz 1974'te yine İstanbul'da vefat etmiş bir hoca efendi, bir büyüğümüz ve hayatının 59 yılını öğretmenlik mesleğine adamış. Öğretmenlikle bir fiil meşgul olmuş. 59 yıl boyunca bu mesleği başarıyla icra etmiş. Çok kıymetli bir hocamız, çok kıymetli bir hoca efendi Mahir İz hoca. Mahir hoca her şeyden önce içerisinde bulunduğu öğretmenlik mesleğine çok büyük anlamlar atfeden, onu çok önemli, çok kıymetli bir yere koyan bir hoca efendi. Hani bugün bir takım eğitim programlarında, seminerlerde dinliyoruz, duyuyoruz veya çeşitli kitaplarda okuyoruz. Her şeyden önemlisi sizin işinize atfettiğiniz değer. Yani siz yapmış olduğunuz mesleği, içerisinde bulunduğunuz işi ne kadar kıymetli görüyorsunuz, ne kadar önemli görüyorsunuz, bunu ne kadar yüce görüyorsunuz, sizin bu bakış açınız, bu niyetiniz aslında sizin o işteki başarınızın da bir göstergesi. Yani o başarı için olacak, olması gereken birinci şart diye ifade ediliyor. İşte Mahir hocanın iyi bir öğretmen olmasında, iyi bir hoca olmasında, insanlara ışık tutan bir lider olmasında bu çok önem arz ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Mahir hoca öğretmenlik mesleğine çok ciddi değer atfeden, onu hayatın içerisinde bulunduğu hayatın en önemli, en kıymetli işi, mesleği olarak gören ve bunun da gerekliliğini yerine getiren bir kimse Mahir hoca. Onun için başarısındaki en temel faktör bu olduğunu düşünüyoruz kıymetli dostlarımız. Mahir hocamız öğretmenlik mesleği için şöyle ifadede bulunuyor. Diyor ki Mahir hoca, dünyaya diyor yeniden gelsem, böyle bir şansım olsa tekrar öğretmen olmak isterdim. Malum kıymetli dinleyenlerimiz, çeşitli hadislerde şehitliğin faziletini vurgulamak için Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen çeşitli hadislerde şehitlerin tekrar dünya hayatına gönderilmeleri gibi bir durum olduğunda, hatta Rabbimiz şehitlere soracak, tekrar sizi dünya hayatına göndersek ne olmak, ne arzu ederdiniz diye sorulduğunda, onlar tekrar şehit olmayı arzu ederdik diye cevap verecekler diye buyuruluyor hadis-i şerifte. Mahiriz hocamız da bu hadise atıfla diyor ki, ben diyor yarın Rabbimin katına vefat ettiğimde çıkacak olsam ve bana Rabbim soracak olsa, seni tekrar dünya hayatına göndersek ne olmak isterdin diye sorsa, ben öğretmen olmak isterdim. Rabbim bana tekrar tekrar bu soruyu sorsa, 1000 defa da sorsa, ben tekrar öğretmen olmak isterdim diye cevap veririm diyen, bu mesleğe, öğretmenlik mesleğine aşkla, şevkle, heyecanla, büyük umutla bağlı olan ve bunu adanmışlık duygusuyla yerine getiren çok kıymetli bir hoca efendi. Burada da bu cevapta da görüyoruz ki Mahir Hoca'nın öğretmenliği hasbelkader seçmiş olduğu, tercih ettiği bir meslek değil de kulluk hizmetleri veya kulluk hayatı içerisinde kendisi için çok önemli, belki de bir ibadet alanı olarak görüyor. Bir ibadet vecdiyle, aşkıyla bu hizmeti, bu öğretmenlik görevini yerine getiriyor. Yine Mahir Hoca'nın talebelerinden dinlediğimiz, efendim eserlerinden okuduğumuz kadarıyla da şöyle bir öğretmenlik mesleğiyle ilgili şöyle bir düşüncesi, şöyle bir değer atfetmesi de var Mahiriz Hoca'nın. Mahiriz Hoca'mız diyorlar ki öğretmenlik mesleği hakkında kendisiyle görüşüldüğünde, talebelerine şöyle bir bakış açısı var hocamızın. Diyor ki, benim için diyor Mahir Hoca, talebe evlattan daha evladır. Yani benim için öğrencim, talebelerim evladımdan, kendi öz evladımdan daha üstündür, daha yücedir. Neden hocam böyle düşünüyorsunuz denildiğinde de şunu ifade ediyor. Evlat, yani kendi çocuğum, kendi çocuklarım, evlatlarım benim idealimi suistimal edebilir. Ama talebe hocasının idealini suistimal etmez. Talebe, hocasına aşkla bağlı olan talebe, hocasının kendine anlattığı, öğrettiği değerleri yaşatma noktasında daha ciddidir, daha kararlıdır, daha samimidir, daha heyecanlıdır, daha gayretlidir. Onun için talebe benim gözümde evladımdan daha evladır diye ifade ediyor Mahir Hoca. İşte siz talebenize bu gözle baktığınızda, mesleğinize bu gözle baktığınızda, dolayısıyla o mesleğin içini doldurmak için, o talebelere, o öğrencilere fayda verebilmek için gerçekten üstün bir performans sergiliyorsunuz ve bunun sonunda da muvaffak oluyorsunuz. Mahir Hoca bu öğretmenlikle ilgili ve öğrencileriyle ilgili söylediği sözleri sadece lafta söyleyen, bunun edebiyatını yapan, efendim bunun sözünü yapan kişi değil. Bu inançta olan ve bunun da uygulama örneklerini hayatına geçiren önemli bir büyüğümüz ki biraz sonra inşallah o uygulama örneklerinden de sizlere birkaç misal vermeye çalışacağım. Peki Mahir Hoca'nın biraz böyle kendisini de tanımak lazım. Bizim meselemiz burada hayatıyla ilgili tarihsel, kronolojik bir bilgi vermek değil. Mahir Hoca'yı Mahir Hoca yapan özelliklerini ve hususiyetlerini ön plana çıkarmak, ama yine de çok kısa da olsa onun hayatı ile ilgili birkaç bilgi vermemizde fayda var. Mahir Hoca 1895 yılında dünyaya geldiğinde Osmanlı'nın son dönemleri ve artık Osmanlı yavaş yavaş tarih sahnesinden kayboluyor ve Türkiye Cumhuriyeti kurulma yılları aşamasında, yani önemli dönemlere şahitlik yapan bir evrede dünyaya geliyor. Hem Osmanlı'yı yaşıyor, görüyor, şahit oluyor Osmanlı'nın son dönemlerine, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kuruluş yıllarına, kuruluş dönemlerine ciddi manada şahitlik yapıyor. Mahir Hoca İstanbul'da dünyaya geliyor ve babası ve anne tarafından da alim, ulema sınıfından bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Babası kadılıklar yapmış, Medine-i Münevvere kadılığında bulunmuş. Abdülhalim Efendi çeşitli bölgelerde Osmanlı'nın vilayetlerinde kadılık görevlerinde bulunmuş. Abdülhalim Efendi babası İlmiye'den, Külahizade'lerden bir ailenin evladı olarak Mahiriz Hoca dünyaya geliyor. Ve Mahiriz Hoca'nın hayatında babasının ona yaptığı en önemli katkılardan birisi belki budur. Bugün bizi dinleyen dinleyicilerimiz için de bu çok çok önemli bir husus. Birazdan anlatacağım. Mahir Hoca'nın yetişmesinde hocası Mahmut Neci Efendi diye bir zatın çok büyük bir etkisi ve tesiri var. Mahmut Neci Efendi, Mahir Hoca'nın babasının Mahir Hoca'yı yetiştirmesi için yanına aldığı, Mahir Hoca'nın eğitimiyle özel ilgilenmesi için tahsis ettiği bir hoca efendi. Mahmut Necip Efendi alim bir insan, medresede tahsil görmüş, efendim Arapça, Farsça'ya vakıf, İslam ilimlerine vakıf bir hoca efendi ve Mahir Hoca'nın babasının tayini Balıkesir'e çıktığında veya efendim farklı bir vilayete çıktığında onlarla beraber giden, mesela Medine-i Münevvere kadılığı yaptığı zaman Mahir Hoca'nın babası Abdülhalim Efendi, Mahir Hoca, aile hep birlikte Medine'ye gidiyorlar ama Mahir Hoca'nın hocalığını yapan Mahmut Necip Efendi de onlarla birlikte Medine'ye gidiyor ve 16 ay yaklaşık Mahmut Necip Efendi ile Mahir Hoca Medine'de Mescid-i Nebevi'nin bahçesinde, kenarında, köşesinde efendim birlikte hadis kitapları, çeşitli İslami ilimler kitapları okuduğunu görüyoruz. Yani Abdülhalim Efendi çocuğunu ciddiye alıyor, çocuğunu önemsiyor. Onun için İslami ilimleri iyi öğrenebilmesi için, iyi yetişebilmesi için bir hoca efendi tahsis ediyor. Bu hoca efendiyi gerekirse tayini çıkıp bir yerlere gitmek zorunda kaldığında beraberlerinde götürerek oğlunun eğitimine ilgi ve alakayı devam ettirmesini sağlıyor. Ve bu şekilde de Mahir Hoca'nın eğitim gelişimini babası çok yakından takip ediyor ve bu Mahmut Necip Efendi efendim yakın bir şekilde Mahir Hoca'yı ilgilenerek yetiştirmeye gayret ediyor. Ve Mahir Hoca'ya diyor ki Medine-i Münevvere'de biraz önce 16 ay demiştik ama 19 ay toplamda, 19 aylık süreçte sen benim 40 yıllık ilmimi sorduğun sorularla aldın, özümsedin, kendine indirgedin diye talebesine iltifat ediyor. Sen diyor Mahir Hoca'ya, Mahmut Necip Efendi, eğer medresede olsaydın müşarun bil benan olurdun. Yani parmakla gösterilen, herkesin itibar ettiği bir öğrenci, bir talebe olurdun diye Mahir Hoca'ya hocası bu şekilde iltifatlarda bulunuyor. Mahir Hoca efendim o dönemde, Osmanlı dönemindeki mekteplerde, okullarda tahsilini devam ettirdikten sonra babasının görevi icabı Ankara'da Ankara Sultanisi'nden mezun oluyor ve Ankara Sultanisi'nden mezun olduktan sonra da o dönemin mezunlarına, Mahir Hoca döneminin mezunlarına Sultani'nin ilk bölümlerinde, ilk mektep bölümlerinde öğretmenlik teklif ediliyor ve Mahir Hoca ilk öğretmenlik hayatına bu şekilde başlamış oluyor. Ve Mahir Hoca bu öğretmenliği devam ettirirken bir müddet sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış çalışmaları başlayınca bu öğretmenler olarak bir grup, seçilen bir grup Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zabıt katipliği görevi yapıyor ve Mahir Hoca da bu zabıt katiplerinden bir tanesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli bir evrede, önemli bir dönemde pek çok olaya şahitlik ederek bu görevi yerine getirmiş oluyor. Zabıt katipliği görevini bıraktıktan sonra da İstanbul'a dönerek ortaokul ve liselerde öğretmenlik görevlerine, hizmetlerine devam ediyor. Mahir Hoca üniversite tahsili olarak pek çok üniversiteye intisap etmiş ama buralarda aradığını bulamamış. Daha sonra Edebiyat Fakültesi'ne, biraz da babasının vefatıyla kardeşleriyle ilgilenmek zorunda kalması münasebetiyle hem öğretmenlik yapmak hem üniversite tahsili yapmak zorunda kalıyor. Bunun için de daha rahat üniversite tahsili yapabileceği bir fakülteyi tercih ediyor. Bu da Edebiyat Fakültesi'dir ki Mahir Hoca hem Mahmut Necip Efendi'den, hocası Mahmut Necip Efendi'den hem de Mehmet Akif'ten ve değişik hoca efendilerden aldığı derslerle çok ciddi dil ve edebiyat birikimine sahip olan bir insan ve Edebiyat Fakültesi'ne de intisap ederek Edebiyat Fakültesi'nden de mezun oluyor ki fakültede okuduğu yıllarda da öğretmenlik mesleğine devam ediyor Mahir Hoca. Mahir Hoca programın başında da arz etmiştik, öğretmenlik mesleğine 59 yılını veren çok kıymetli, çok muhterem bir hoca efendi ve Mahir Hoca'nın öğrencileri kendisine Mahir Baba, Baba Mahir lakaplarını takmışlar. Bu da çok önemli kıymetli dostlarımız. Maalesef bugün bakıyoruz öğrenciler, efendim çevremizde gözlemliyoruz gençlerimizi. Maalesef ki maalesef çok kötü bir şey bu. Hocalarına çok çeşitli lakaplar taktıklarını efendim görüyoruz ve üzücü lakaplar olduklarını görüyoruz bunların bir kısmının. Burada Mahiriz Hoca'da da talebelerin hocalarına, Mahir Hoca'ya Baba Mahir, Mahir Baba lakaplarıyla ifadelerde bulunduğunu, onu o şekilde efendim onurlandırdıklarını görüyoruz. Mahir İz Hoca Haydarpaşa Lisesi'nde öğretmenlik yapıyor. Öğretmenlik yaptığı en önemli dönemlerden birisidir Haydarpaşa Lisesi'ndeki öğretmenlik yılları ve çok kıymetli gençlere ulaşmıştır orada. Orada ulaştığı gençler, orada elinden tuttuğu gençler bugün ülkemizde çok çok önemli görevlerde, alanlarda hizmet ettiklerini görüyoruz Mahir İz Hocamızın bu talebe. Ve bu Haydarpaşa Lisesi'nde sene sonu artık okul tatile girecek, karneler dağıtılmış, bütün talebe toplanmış avluda ve okul müdürü bir takım konuşmalar yapıyor ve Mahir İz Hoca da orada okul müdürü konuşma yaparken müdürün etrafında öğretmenlerle birlikte bekliyor. Okul müdürünün konuşması bittikten sonra öğrencilere soruyor müdür bey, efendim kıymetli gençler, talebeler, var mı bizden bir isteğiniz diye. Bütün talebe, Haydarpaşa Lisesi'nin o bahçesindeki bütün talebe hep bir ağızdan Mahir Baba'yı isteriz, Mahir Baba'yı isteriz diye tezahürat yapıyorlar. Müdür bey Mahir İz Hoca'yı davet ediyor kürsüye, mikrofona ve Mahir İz Hoca'yı geldikten sonra bu sefer bütün talebe hep birlikte Çanakkale Mahşeri, Çanakkale Mahşeri diye tezahürata başlıyorlar. Yani Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Mahşeri şiirini okumasını istiyorlar. Mahir Hoca şiir birikimi çok çok fazla olan, binlerce beyit, belki yüzlerce şiir ezberinde, hafızasında olan ve derslerinde anlattığı konularla ilgili pek çok şiirlere atıflar yapan, şiirler okuyan bir öğretmen, bir hocamız. Buradan şunu da çıkarım yapmamız lazım kıymetli dostlarımız. Bizim öğretmenlikte veya eğitimcilik mesleğinde başarılı olabilmemiz için çok yönlü olmamız gerekiyor. Mahir İz Hoca'da işte bu çok yönlülük var. Yani Mahir Hoca hem edebiyat sahasının bilgi olarak üstadı ama bir bakıyorsunuz ki İslami ilimler alanında da üstad ve uzman bir insan. Bir bakıyorsunuz ki Mahir Hoca çok iyi bir şiir birikimine sahip ve çok iyi şiir okuyor. Çok güzel bir ses tonuyla, çok güzel şiir okuyabilen bir insan Mahir İz Hoca. Bir taraftan bakıyorsunuz Mahir İz Hoca çok iyi bir sohbet adamı. Sohbetlerindeki akış, efendim ifade düzgünlüğü, efendim malumatların, bilgilerin belli bir çerçevede insanlara sunulması, öğreticiliği noktasında bakıyorsunuz. Çok iyi bir sohbet adamı. İşte bu çok yönlülük Mahir İz Hoca'nın öğrenciler üzerinde etkili, tesirli olmasına vesile olmuş, onlar üzerinde efendim eğitimde başarılı olmasına çok ciddi anlamda vesile olmuş, öğrencilerde hayranlık uyandırmış. Bu yönlü, çok yönlü olması, bu farklı farklı yönlerinin olması öğrenciler üzerinde hayranlık uyandırmış. Mahir Hoca'yı dolayısıyla, hayranlık dolayısıyla sevmişler, muhabbet beslemişler. Onu sevince, ona muhabbet edince onun anlattığı konuları, mevzuları içselleştirmişler ve onun iyi bir takipçisi, Mahir Hoca'nın iyi bir takipçisi olduğunu öğrencilerinin görüyoruz. Bu da buradan almamız gereken önemli bir ders, önemli bir ibret diye düşünüyorum. Yine Mahir İz Hoca'mızın hayatına baktığımızda askeri liselerde öğretmenlik yaptığını görüyoruz Mahir Hoca'nın. Edebiyat derslerine girdiğini, Kuleli Askeri Lisesi'nde, çeşitli askeri liselerde derslere girdiğini görüyoruz. Ve Mahir İz Hoca'nın Yılların İzi diye bir hatıratı var kıymetli dinleyenlerimiz. Bu hatıratı da muhakkak okumamız lazım. Hatıratlar bizim için çok önem arz ediyor. Bu hatıratları okuduğumuzda aynı zamanda yakın tarih de okumuş oluyoruz. Yani yakın tarihimizde olan biten olayları, bu tarihe şahitlik etmiş kişilerin hatıratlarını okuyarak o konularda biraz daha bilgi edinmiş oluyoruz. Aynı zamanda hatıratlar bir başarı öyküsüdür, bir başarı hikayesidir. Bu hatırat sahiplerinin nasıl başarılı olduklarını, nelere dikkat ederek bu yerlere geldiklerini de hatıratlarını okuduğumuz zaman çok rahat görmüş oluyoruz. Mahir İz Hoca'nın hatıratı da Yılların İzi kitabı. Bu hatıratta hayatı ile ilgili, öğretmenlik yılları ile ilgili pek çok anekdotu, hatırayı bizlerle paylaşıyor. Özellikle öğretmenlik mesleğinde olan arkadaşlarımızın Yılların İzi adlı eseri okumalarını, muhakkak okumalarını tavsiye ederim kıymetli dostlar. Bu Yılların İzi adlı eserinde Mahir Hocamız bu askeri liselerdeki öğretmenlik yıllarını anlatırken gece nöbetlere kalırdık diyor. Okullar yatılı okullardı. Gece nöbetler olurdu ve bizlere nöbet yazılırdı, nöbetlere kalırdık. Nöbetlere kaldığımız gece öğrenciler diyor ısrarla odamın kapısında nöbet tutulan yerde bekler, sıraya girerler ve her biri beni kendi etütlerine davet ederler. Kendi etütlerine çağırırlar ve etütlerinde kendilerine ders yapmamı isterler. Bakın kıymetli dostlar, bizler de eğitim meseleleriyle uğraşıyoruz, ilgileniyoruz. Hasbelkader bu işte böyle bir öğretmen, etkili olan, başarılı olan, gençlere meramını anlatabilen öğretmen böyle bir öğretmendir. Kapısında beklenilen ki etüt saatlerinde artık akşam olmuş, akşama kadar öğrenciler bir sürü ders görmüşler, yorgunlar ve etüt saatlerinde Mahir Hoca'nın kapısında nöbet bekliyorlar ki Mahir Hoca gelsin, etüdümüzün başında dursun ve etütte bize ders yapsın ve sırayla bütün talebeler o akşam, nöbetçi olduğu akşamda askeri lise öğrencileri Mahir Hoca'yı sınıflarına taşıyarak etütleri boyunca kendilerine ders yapmalarını arzu ederdi. İşte sevilen öğretmen olmak, gönüllere giren öğretmen olabilmek, hoca efendi olabilmek, eğitimci olabilmek için Mahir Hoca'yı çok çok iyi okumak, çok çok iyi anlamak gerekiyor. Evet kıymetli dostlarımız, şimdi kısa bir ara verelim. Bu aradan sonra yine Mahir Hocamızın bu güzel eğitim örnekliklerinden birkaçını sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Eğitimde İyi Örnekler programında kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın efendim. Evet kıymetli dostlar, Eğitimde İyi Örnekler programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Belki radyosunu yeni açan dinleyenlerimiz vardır. Onlar için tekrar edelim. Bugün Mahiriz Hoca'yı anlatıyoruz ve Mahiriz Hoca'yı ben kendim sizlere arz ediyorum. Bugün konuk almadım. Bunun sebebi de Mahiriz Hoca'mızla alakalı bizim bir master çalışmamız vardı ve elhamdülillah başarıyla da tamamlandı. Buradaki malumatları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Nereden çıktı Mahir Hoca diyebilirsiniz. Temmuz ayı içerisindeyiz. Mahiriz Hoca'mız böyle bir Temmuz ayında rahmeti rahmana uğurlanmıştı 1974 yılında. Onun için biz de onunla ilgili tez çalışmasında bulunduk. Pek çok hocamızla birebir görüşmelerimiz oldu. Kendisini efendim tanımaya, çok yakından tanımaya gayret ettik ve bu tezde de bu malumatları topladık. Ona bir vefa göstergesi olarak Temmuz ayında Mahiriz Hoca ile ilgili bir program yapma arzumuz vardı. İnşallah o niyetle Temmuz ayında Mahiriz Hocamızı yad ediyoruz ve böyle bir programı yerine getirmeye gayret ediyoruz. Mahiriz Hocamız, yeni açan dinleyenlerimiz için söyleyecek olursak, iyi bir öğretmen ve 59 yıllık öğretmenlik hayatını başarıyla tamamlamış, pek çok insana rol model olmuş, ilham vermiş, heyecan vermiş, aşk vermiş, ufuk vermiş, onların ellerinden tutmuş ve bugünlere getirmiş, yetişmesine sahip olmuş kıymetli bir öğretmen, kıymetli bir büyüğümüz, kıymetli bir hocamız. Mahiriz Hocamız, kıymetli dostlarımız, Edremit'te vazife yaptığı yıllar, onun aslında öğretmenlik yıllarında ilk olduğu yıllar sayılabilir. Ankara'daki öğretmenliklerinden sonra yeni yeni artık öğretmenlik hayatında tecrübeler kazandığı yıllar olarak gösterilebilir. Edremit'te vazife yaptığı yıllarda çok önemli bir fedakarlığı oluyor Mahiriz Hocamızın. Mesela okul idareciliği pozisyonunda vazife yapıyor ve ortaokulda derslere giriyor Mahiriz Hoca Edremit'te ve boş olan derslere, yani hocası olmayan, hocası atanamayan, ki o dönemlerde pek çok yokluklar var ülkemizde malum, atanamayan derslere bizzat Mahir Hoca kendisi hoca olarak giriyor. Kurumun idarecisi ama dersler boş geçmesin, çocuklarımız, bu yavrularımız ilimden, irfandan yoksun kalmasınlar diye Mahiriz Hocamız bizzat kendisi o hocası olmayan veya hocası hasta olup gelemeyen veya kadro yokluğundan dolayı hocası atanamayan sınıfların derslerine girmeyi kendisine vazife biliyor. Ve bunu yaptığı için de kendisine herhangi bir ek ders ücreti veya herhangi bir maddi bir efendim mükafat da takdim edilmiyor Mahiriz Hoca'ya. İşte burası da çok önemli kıymetli dostlar. Fedakarlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Fedakarlık olmadan Rabbimizin rahmet pınarını taşırmak çok kolay değil. Kulun bir fedakarlık yapması gerekiyor. Bir karşılıksız bir şeyler ortaya koyması gerekiyor ki bunun karşılığında Allah-u Teala da bereket lütfetsin. Kul hesabi olduğu sürece, her şeyi böyle bir matematik cetveline döküp, her şeyin karşılığı olacak şekilde hesaplara, kitaplara döküp hesabi davrandığı sürece mükafatı da hesabi oluyor. Kul hasbi olduğu sürece, bu bir öğretmen olabilir, bir hoca efendi olabilir, bir tüccar olabilir. Kul hasbi olduğu sürece, karşılıksız yaptığı, karşılığını sadece Allah'tan beklediği sürece Allah da ona hesapsızca, bol, bereketli bir şekilde lütuflarını, ihsanlarını verdiğini görüyoruz. İşte Mahir Hoca hasbi olan bir hoca. Hiçbir zaman hesabi olmayan, hasbi olan bir hoca. Edremit'te derslere girdiğinde, hocası olmayan sınıfların derslerine girdiğinde de hasbi olarak, karşılıksız olarak bunu yerine getiriyor. Hesabi bir şekilde değil, bir ek ders ücreti, bir mükafat, bir aferin alarak yapmıyor bunu. İşte böyle olduğu için Mahir Hoca oluyor. Yıllar sonra biz bir radyoda Mahir Hoca'yı sizlere anlatıyoruz. Bu hasbilik olduğu zaman ölmüyorsunuz işte. Sizin hatıralarınız, sizin eserleriniz Allah'ın verdiği müddet süresince devam ediyor. Onlardan pek çok insan etkileniyor. Mahir Hoca yine Edremit'te vazife yaptığı yıllarda bu bugünkü eğitim camiası içinde çok anlamlı bir örnektir. İşte nasıl etkili bir öğretmen oluruz? Bugün hep nesilden şikayet ediyoruz değil mi? Ya nesil çok bozuk, nesil şöyle, nesil böyle. Biraz da kendimize bakalım. Karşımızdaki neslin Fatih olmasını istiyoruz. Biz kendimize bakalım, biz Akşemseddin miyiz acaba? Biz Mahiriz Hoca mıyız acaba? Mahiriz Hoca'nın yetiştirdiği talebeler arasında bakıyorsunuz. Profesör Selçuk Yaraydın, Ertuğrul Düzdağ Hoca, efendim Hasan Kamil Yılmaz, Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamız, pek çok insan, pek çok insan sayabiliriz. Hatta bugünkü siyasilerden pek çok kişiler sayabiliriz. Daha başbakanımız bile bir programda Mahiriz Hoca'nın öğretmenlik yaptığı yıllarda İmam Hatip Lisesi'nde okuduğunu ve 15 günde bir Mahiriz Hoca'nın sohbetlerine devam ettiğini söylemişlerdi. İşte bu fedakarlıklarla yapılan hizmetler, faaliyetler çok bereketli karşılıklar veriyor. Onun için bugün bizim üzerimize de düşen önemli bir vazife var. Evet, şartlar çok zor, devir çok zor, nesil çok değişti. Evet, şimdiki nesile ayak uydurmak çok güç ama biz bir taraftan da hep karşıda, hep kabahati, suçu, eksikliği karşıda aramak değil, kendimize bakmamız lazım. Biz eğer çocuklarımızın fatihler olmasını istiyorsak, çocuklarımızın, gençlerimizin iyi bir nesil olarak yetiştirmesini istiyorsak biz önce kendimize bir bakacağız. Biz Akşemseddin miyiz? Biz Mahiriz Hoca mıyız? Biz Nurettin Topçu ayarında mıyız? Biz Celaleddin Ökten Hoca ayarında mıyız? Bizim heyecanımız, bizim fedakarlığımız bu hoca efendiler ayarında mı? Buna bakacağız önce. Ondan sonra biz bu noktalardaki eksiğimizi tamamladıktan sonra karşı tarafın eksikleri belki söz konusu olabilir. Bunlar mevzu bahis olabilir. İşte bu noktada Mahiriz Hoca'nın bu fedakarlıkları, bu hizmet ayacağını, bu vazife aşkı çok çok iyi irdelenmeli, efendim incelenmeli. Başarı aranıyorsa da, başarıya giden yollar aranıyorsa da önce buralara bakılmalı. Mahir Hoca'nın öğretmenlik yaptığı okullarda akıllı tahtalar, son derece teknolojik aletler veya efendim çeşitli geniş imkanlar yoktu. Bu imkansızlıklar içerisinde bir nesil inşa etti bu insanlar. Yine Nurettin Topçu'nun hayatına baktığınızda da bunu görürsünüz. Celaleddin Ökten Hoca'nın hayatına baktığınızda da bunu görürsünüz. Her türlü imkansızlıklarda bugünleri güzelleştirecek nesli inşa etti bu insanlar. Onun için şuyumuz yok, buyumuz yok filan değil. Heyecanımız var mı? Aşkımız var mı? Hizmet ruhumuz var mı? Fedakarlığımız var mı? Gayretimiz var mı? Eğer bunlar varsa bir sürü varımız var zaten. Bu varlar bize yeter Allah'ın izniyle. Böyle düşünmek, motive olmak, yeniden aşkla, şevkle işlerimize, mesleklerimize sarılmak gerekiyor. Mahiriz Hoca, Edremit'teki çok güzel bir örnekliğini anlatacağım için bu girişi yaptım. Edremit'te vazife yaptığı okulda pek çok iş var. İdareci ama efendim daktilo yazacak biri lazım. Daktilo memuru lazım. Yok. Kadro istiyorlar Ankara'dan. Verilmiyor. Devletin imkanları da sınırlı. Fakirlik, savaşlardan çıkılmış, bir sürü savaştan çıkılmış. Toplumumuz fakir. Efendim memur da atanamıyor. Dolayısıyla Mahir Hoca bakıyor ki bu böyle olacak değil. Bana bir memur lazım. Daktilo memuru lazım. Efendim çeşitli alanlarda hizmetler var. Daktilo memurumuz olmadığı için bunları yapamıyoruz. Edremit'ten bir delikanlıyı, bu işten anlayan bir delikanlıyı daktilo işlerini görmek için hemen vazifeye alıyor ve vazifeye başlatıyor. Tabii vazifeye başlatıyor ama bir tahsisat yok, yani bir ödenek yok. Ne ödenecek bu çocuğa? Aybaşı geldiğinde maaş verilecek ama bir kadro olmadığı için Mahir Hoca'nın bu maaşı kendi bulması gerekiyor. Ne yapıyor Mahir Hoca kıymetli dostlar? Bakıyor okulda, aynı zamanda okulda 8 saatlik bir Türkçe dersi var. Bu Türkçe dersi de hocası olmadığı için boş. Ve Mahir Hoca şöyle bir formül üretiyor kıymetli dostlarımız. Türkçe dersine, 8 saatlik Türkçe dersine kendisi giriyor Mahir Hoca. hocası olmadığı için boş geçecek olan bu derslere, 8 saatlik derslere bizzat kendisi giriyor. Ve bu boş derse kendi giriyor ama işi resmi hüviyete büründürmek için de biçki nakış hocasını bu derslere girdi olarak gösteriyor. Ve dolayısıyla bu 8 saatlik dersten dolayı devletten bir tahsisat, bir ödenek çıkıyor kıymetli dostlar. Bakın bu fedakarlığa, hiç üstüne vazife olmadığı halde 8 saatlik Türkçe dersine kendisi giriyor. Ve bu derse farklı bir hocayı girdi olarak göstererek 8 saatlik ek ders tahsisatı devletten alınıyor. Ve bu tahsisat da normalde belki Mahir Hoca'ya verilmesi gereken bu tahsisatla Mahir Hoca daktilo memuru olan o genç delikanlının maaşını ödüyor, aylığını ödüyor ve okulun o alandaki hizmetlerinin, işlerinin geri kalmamasını sağlıyor kıymetli dostlar. İşte Mahir Hoca böyle Mahir Hoca olunuyor. Böyle yaptığınızda, bu fedakarlıklara girdiğinizde, kendinizi bu anlamda zorladığınızda Allah-u Teala işte o zaman o bereket dediğimiz, bolluk dediğimiz şeyi size gönderiyor. Ve sizin elinizden, dilinizden, gönlünüzden artık yüzlerce, binlerce insan çok güzel bir şekilde istifade edebiliyorlar. Ama bunun şartı ne? İşte bu rahatını bozmak. Mahir Hoca rahatını bozuyor. Okul idarecisi, okulun bir sürü eksikleri var, bir sürü telaşesi var. Buna rağmen daktilo memuru alınması lazım. Para yok, kadro yok, hiçbir şey yok. 8 saatlik boş dersi bizzat kendisi üstleniyor Mahir Hoca. Ve başkasına teklif etse belki kabul etmeyecek. Kabul etse bile parasını almak isteyecek. Biçki nakış hocasını da o derslere girdi olarak gösteriyor. Oradan gelen ödeneği Mahir Hoca daktilo memuriyetini yapan gencin maaşı olarak tahsis ediyor. Ve ona bu şekilde maaşını ödüyor. Ve okulun daktilo ile ilgili hizmetlerini halletmiş oluyor. Yine Mahir Hoca Edremit'te derslere girdiği zaman, tabii Türkiye'de çok zor dönemler yaşandı. Şimdiki öğrencilerimiz, gençlerimiz bu dönemleri, bir kısmını biz de dahil olmak üzere görmedik, yaşamadık ama okuyoruz işte bu eserlerden, büyüklerimizden dinliyoruz. Arapça ezan yasaktı ülkemizde bir dönem. Ve bu dönemde Mahir Hoca bu çocuklar, bu yavrular Arapça ezan dinleyemiyorlar diye çok hayıflanır ve buna bir formül üretir. Ve Tevfik Fikret'in sabah ezanı şiiri bahanesiyle her sınıfta Mahir Hoca Arapça ezanını okur. Ve hatta bundan dolayı Mahir Hoca şikayet edilir. Edremit'te olur bu olay yine. Tevfik Fikret'in sabah ezanını bahane ederek bu çocukların kulakları Arapça ezanı aslından duysunlar, en azından bir kere duysunlar diye arzu eder ve her sınıfta tek tek girerek sabah ezanını, şiirini işliyorum bahanesiyle çocuklara Arapça ezanı okur ve şikayet edilir. Geldiğinde müfettişler durumu arz eder. Efendim Tevfik Fikret'in şiirinden ders yapıyoruz deyince müfettişler de kendisine ses çıkarmazlar ve bu şikayet de karşılıksız kalmış olur. Yine Mahiriz hocamızın hayatında böyle gerçekten pek çok örnek, pek çok hatıra var. Şimdi deniliyor ki hani herhangi bir mesleğe ilk başladığınızda, üniversiteden mezun olup öğretmen oldunuz veya hoca efendi oldunuz veya farklı bir mesleğe intisap ettiniz. O mesleğin ilk yıllarında bir heyecanla, bir aşkla mesleğinizi yerine getirmeye çalışırsınız. İşte bir 5 sene sonra derler genelde, artık sizin için rutinleşir. O ilk dönemlerdeki aşkı, heyecanı kaybetmiş olursunuz. Sıradan o işi yapmaya çalışan bir insan olursunuz diye genelde böyle bir anlayış vardır. Mahiriz hocanın, kıymetli dostlarımız, dinleyenlerimiz, hayatına genel olarak bir baktığınızda 59 yıllık öğretmenlik hayatının tamamında bu aşkı, bu heyecanı, bu fedakarlığı taşıdığını görüyoruz Mahiriz hocanın. Kesinlikle bir inkıta, bir kesilme, bir iniş yok. Sürekli bir artış, sürekli ileri doğru bir gidiş var Mahiriz Hoca'nın öğretmenlik başarılarında, öğretmenlik hikayesinde, öğretmenlik heyecanında sürekli bir artışın olduğunu görüyorsunuz. Mahiriz Hoca 1974'te vefat ediyor kıymetli dinleyenler. Hayatının son dönemleri artık ve 1971'de Yüksek İslam Enstitüsü'nde derslere giriyor. İşte tasavvuf tarihi derslerine, hitabet derslerine giriyor Yüksek İslam Enstitüsü'nde ve 1971 darbesiyle deniliyor ki emekliler bundan sonra vazifeye yapmayacak. Yani öğretmenlik veya farklı bir vazife ne varsa, eğer emekli olmuşsa bunları görevden alıyoruz. Veyahut da devam etse bile, biz bunlar emekli olduğu için vazifelerine devam etseler bile bunlara maaş, tahsisat, ödenek çıkarmıyoruz. Maaş ödemeyeceğiz. Devam etseler de karşılıksız devam edecekler diye böyle bir kanun çıkıyor 1971'de. Ve Mahiriz Hoca da o dönemlerde Yüksek İslam'da hoca, derslere girdiğini görüyoruz. Bu böyle bir karar çıkmasına rağmen Mahiriz Hoca'nın kesinlikle vazifeyi bırakmadığını görüyoruz. Öğrencilerini bırakmadığını görüyoruz. Mahiriz Hoca'nın ödeneği, maaşı kesiliyor ama Mahiriz Hoca aylarca Yüksek İslam Enstitüsü'nde derslere devam ediyor. Ve Mahiriz Hoca bunu yaptığı yıllarda 1971 yılı hayatının artık son dönemleri. Yani ilk yıllarında Edremit'teki heyecanı neyse Mahiriz Hoca'nın 1971 yılında da heyecanının aynı olduğunu görüyoruz kıymetli dinleyenler. Bu çok çok önemli bir şey. Yani güzel başlamak çok önemli ama güzel tamamlamak daha da önemli. Mahiriz Hoca hem güzel başlamış, hem iyi başlamış, hem kaliteli başlamış, hem de güzel, iyi, başarılı ve kaliteli bir şekilde tamamladığını görüyoruz. Öğretmenlik hayatını, öğretmenlik serüvenini. Ve kıymetli dostlar, Mahiriz Hoca Yüksek İslam Enstitüsü'nün hemen kapısında, yanı başında bir apartmanda oturmuyor. Erenköy'de oturuyor. Ve Erenköy'den Yüksek İslam Enstitüsü'ne o günkü şartlarda 3 vasıta ile gidiliyor kıymetli kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerim. 3 vasıta değiştirerek Mahiriz Hoca efendim Yüksek İslam'a gidiyor, derslerini yapıyor. Yine 3 vasıta ile tekrar Erenköy'e, evine geri döndüğünü görüyoruz. Ve bunu Mahiriz Hoca yaşlılık dönemlerinde yerine getiriyor ve ücret almadan, bir ödenek, bir maaş, bir tahsisat almadan bunu yerine getiriyor. Neden? Ben bu çocuklar, bundan sonraki nesle dinini bu çocuklar öğretecek ve ben bunlara faydalı olabilecek kıvamdayım. Böyle bir kudretim elhamdülillah hala var. Ben bundan geri duramam. Bana para vermeseler, maaş vermeseler dahi ben bu hizmete, bu göreve devam etmeliyim diyerek bu fedakarlıkla devam ediyor. Ama biz bugün o dönemlerde Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olan kimle karşılaşsak Mahiriz Hoca dediğimizde gözleri dolu dolu oluyor. Mahiriz Hoca dediğimizde bir toparlandıklarını görüyoruz. Mahiriz Hoca dediğimizde bir heyecanlandıklarını görüyoruz. Böyle anlatacak çok şeyleri olduklarını görüyoruz onların. İşte Mahiriz Hoca bu fedakarlıkları yaptığı için o nesilde bu tesiri, bu etkiyi bırakıyor kıymetli dostlar. O nesilden günümüzde yaşayan insanlar hala o Mahiriz Hoca'nın verdiği heyecanlarla bugünkü görevlerini, vazifelerini yerine getirdiklerini görüyoruz. Ama işte Mahiriz Hoca biraz önce de arz ettiğim gibi hasbi olduğu için Allah ona hesapsızca veriyor. Hesabi olsaydı belki bu kadar karşılık göremeyeceklerdi. Bu kadar gönüllerde taht kuramayacaklardı. Yine kıymetli dostlar, Mahiriz Hocamız çok yoğun bir öğretmen. Yani talep edilen bir öğretmen, arzu edilen bir öğretmen. Çeşitli okullardan sürekli derslere girmesi için kendisine ricalarda bulunulan ve bizim okulumuzda, bizim üniversitemizde veya bizim lisemizde hoca olmalı denilen, aranan bir öğretmen Mahiriz Hoca. Dolu olmasına, yoğun bir hayat temposu olmasına rağmen Mahiriz Hoca'nın sürekli çeşitli sivil toplum kuruluşlarında vazife ve görev aldığını görüyoruz. Mahiriz Hoca'nın İlim Yayma Cemiyeti'nde vazife aldığını görüyoruz. Yine İSAV, İslam Araştırmaları Vakfı'nın kurucusu olduğunu, yıllarca da mütevelli heyeti başkanlığı yaptığını görüyoruz Mahiriz Hoca'nın. Yine değişik alanlarda, değişik sivil toplum kuruluşlarında istişare konumunda, zaman zaman istişare pozisyonunda, zaman zaman başkanlık yaparak o günkü İslami hizmetlerin gelişmesinde okulun haricinde de, öğretmenliğin haricinde de bir aktivitesinin, bir gayretinin olduğunu görüyoruz. Yani eğer sizin gönlünüzde mazeret yoksa yapacak çok şey var. Ve çok da zaman üretebilirsiniz, çok da zaman ortaya çıkartabilirsiniz. Mahiriz Hoca'nın hayatı bunun içinde bir örnek. Yine Mahiriz Hoca'nın bugün bize eğitimde iyi örnekler diyoruz ya, iyi bir örnek olma yönü, şöyle bir yönü de var. Ona da değinmeden geçemeyeceğim. Programın sonuna doğru yaklaştık ama Mahiriz Hoca, hani bugün ifade ediliyor ya, kara tahtayı aşmak, kara tahtayı aşan bir öğretmen Mahiriz Hoca. Sadece sınıfta, efendim 30 metre 40 metre karelik bir alanda öğrencilerine eğitim yapmayla kendini yeterli gören bir insan değil. Bunun dışına çıkmaya çalışan bir insan ve bunun için iki tane mekan ihdas ettiğini, ortaya çıkardığını görüyoruz. Birisi Erenköy'de, birisi Emirgan'da. Mahiriz Hoca sınıflarda dersin hakkını veriyor. Derste sürekli ayakta, heyecanla, gür sesiyle dersini yapıyor. Şiirleriyle, menkıbeleriyle, hikayeleriyle, ayetiyle, hadisiyle konuyu çok güzel bir şekilde besleyerek dersini yapıyor. Ama bir bakıyorsunuz ki o Mahiriz Hoca aynı zamanda haftanın belli günlerinde Erenköy'de sohbetler yapıyor. kışın Erenköy'de öğrencilerini topluyor. Orada bir cami meşrutasında veya herhangi bir yerde öğrencilerine ilan ediyor ve sohbetler yapıyor Mahir Rıza Hoca. O sohbetlerle okul harici vakitlerde de bu çocukları, bu gençleri, o zamanın delikanlılarını yetiştirmeye çalışıyor. Yazın da Emirgan'da oturuyor Mahir Rıza Hoca yazın kızının evinde ve Emirgan'da da Mahir Rıza Hoca'nın yazın ya yaz geldi filan demeden o sohbetleri devam ettirdiğini görüyoruz. Yaz dönemlerinde de efendim Emirgan'da Mahir Rıza Hoca'nın talebeleriyle buluşmaları devam ediyor. Sınıfta anlatamadığını, sınıfta veremediğini, belki eksik kalan yönleri bu sohbetlerle tamamlamaya, onların ruh ve fikir dünyalarını inşa etmeye, imar etmeye ciddi manada gayret ediyor. Bugün biz nesilden endişe ediyoruz, şikayet ediyoruz ama acaba kaç tane hocamızın, öğretmenimizin, eğitimci arkadaşımızın efendim kara tahtayı aşmak denen o mevzuda okul haricinde öğrencilerin elinden tutma, onlara sohbetler yapma veya onların gelişimleriyle ilgili bir programa tabi tutma noktasında kaç arkadaşımızın gayreti vardır, dönüp buraya bakmak lazım. Çocuklarımızdan, gençlerimizden şikayet etmeye hakkımız yok. Biz kendi sorumluluklarımızı yerine getiriyor muyuz? Önce buraya bakmak lazım. İşte Mahir Rıza Hoca, Nurettin Topçu Hoca, bunların hepsi bir ayrı program konusu olan insanlar. Ve hepsinin hayatında öğrencilerinin merkezde olduğunu, hizmetlerinin merkezde olduğunu görüyoruz. Nurettin Topçu Hoca'nın da farklı ortamlarda okul haricinde talebeleriyle beraber olduğunu, bir araya geldiğini ve onların gönül ve fikir dünyasını, ruh dünyasını imar ve inşa ettiğini görüyoruz. İşte böyle olunca, siz böyle gayret edince Allah-u Teala bunun karşılığını muhakkak veriyor. Çünkü Rabbimizin beyanları var yüce kitabımızda. Ben kuluma çalıştığımın karşılığını vereceğim diyor yüce Rabbim. Çalıştığımın karşılığını kulum alacak diyor. Dolayısıyla biz bu noktada üzerimize düşenleri yerine getirelim. Bu nesil, bu şartlar ne kadar zor olursa olsun Allah-u Teala bize bunun karşılığını verecektir. Son bir hatıra ve anekdotla, aslında daha çok konu var Mahir Rıza Hoca ile, notlarıma bakıyorum şöyle de kıymetli dostlarımız. İnşallah farklı programlarda bunları da temas ederiz. Son bir anekdotla bitirmek istiyorum. Mahir Rıza Hoca dünyalık hiçbir şey geriye bırakmadan vefat ediyor. Keşke vakit olsa da vasiyetnamesini sizinle burada okusak. Bir öğretmenin vasiyetnamesi nasıl olur? Gerçekten ibretlik bir vasiyetname. Kendisine ait hiçbir şey yok. Bu şekilde vefat eden bir güzel insan Mahir Rıza Hoca. Ve şöyle bir usul belirlemiş Mahir Rıza Hoca. Bir gün talebelerinden, bugün Profesör Doktor Mustafa Uzun hocamız talebelerinden birisi efendim, talebe üniversiteyi bitirdikten sonra mesleğe atılıyor, imam oluyor. İmamlık hayatına başlıyor Mustafa Uzun hocamız. Ve ilk maaşını alınca da Mahir Rıza Hoca'nın yanına gidiyor. Mahir Rıza Hoca tabii kendisine diyor zaten, oğlum ilk maaşını aldığında yanıma geleceksin diye tembih ediyor. İşte böyle de talebeleriyle ilgilenen birisi. Bu da bizim için çok önemli. Mahir Rıza Hoca mezun ettiği öğrencileriyle alakayı hiçbir zaman kesmemiş. Mektup vasıtasıyla veya çeşitli vasıtalarla öğrencilerini takip etmiş. İlgilenmiş, alakadar olmuş. Bakın Mustafa Uzun Bey'e de demiş ki, o zaman ilk maaşını aldığında yanıma geleceksin. Ve Mustafa Uzun Hoca Mahir Rıza hocamızın yanına gider ve Mustafa Uzun Hoca kendisi şöyle anlatıyor. Ben zannettim ki diyor, ilk maaşı aldık. Hadi yani ilk maaşı aldık, hani bugün kaba tabirle ıslatalım, kutlayalım filan denir ya. Mahir Rıza Hoca öyle bir şey söyleyecek bize zannediyorum. Öyle bekliyorum. O niyetle gittim yanına ve maaşı aldığımda, hocam maaşımı aldım ve geldim dedim. Ve hoca bana dedi ki, oğlum say bakalım nedir maaşın? Şu. Ondan sonra oturdu diyor, maaşımın %2,5'unu hesap etti. Dedi, oğlum şu kadarını ayır bakalım şu kenara. Ayırdık. Oğlum dedi, demiş Mustafa Uzun Hoca'ya, bundan sonra her ay maaşını aldığında %2,5'unu ayıracaksın ve bunu fakir fukaraya tasadduk edeceksin dedi. Ve diyor ki Mustafa Uzun Hoca, hayretler içerisinde kaldım. Hocam yani buyurun bir yemeğe gidelim, şöyle olsun böyle olsun desek de Mahir Rıza Hoca, evladım ben seni bunun için çağırdım. Ben bunu öğretmenliğe ilk başladığım yıllardan beri yapıyorum diyor Mahir Rıza Hoca Mustafa Uzun Bey'e. Ve bunun çok büyük bir bereketini gördüm hayatımda. Sen de benim talebemsin. Benim sana hoca tavsiyemdir. Sen öğretmensin. Belki zekat verecek konumda da değilsin. Ama olsun, zekat verecek konuma hale gelmeyi beklemeye gerek yok. Maaşını aldığın zaman %2,5'unu ayıracaksın. Ve bunu ihtiyaç sahiplerine vereceksin. Senin maaşında onların hakkıdır bu. Bunu onlara tasadduk edeceksin. Ve Mahir Rıza Hoca'nın vasiyetnamesini incelediğimizde Tabii Mustafa Uzun Hoca bunu duyunca hayretler içerisinde kalıyor ve onu o şekilde ayırıp ilk %2,5'unu tasadduk ettiğini orada ifade ediyor. Mahir İz Hoca'nın vasiyetnamesini de kıymetli dostlar incelediğimizde şunu görüyoruz. Eşine diyor ki ben vefat ettikten sonra maaşımı sen alacaksın. Senden en büyük ricam lütfen diyor. Parayı aldığın ilk gün onun %2,5'ünü hesap et, bunu fakir fukaraya tasadduk et. Ben hayatım boyunca diyor Mahir İz Hoca, hayatım boyunca aldığım maaştan her ay bunu hesap ettim ve tasadduk ettim. Kıymetli eşim sen de benim vefatımdan sonra bu uygulamayı bırakma, bunu yerine getir diye kıymetli dostlar Mahir İz Hoca vasiyetnamesinde eşine bildiriyor. Kıymetli kardeşler, kıymetli dostlar, hiçbir şeyin sözünü etmekle o şeyi yerine getiremiyoruz. Biraz fedakarlık yapmak, biraz kendi hayatımızda bunun uygulama örneklerini göstermek gerekiyor. İşte Mahir İz Hoca bu noktada da çok başarılı olmuş bir hocamız, bir büyüğümüz. Eğitimde iyi bir örnek, başarılı bir örnek. İnşallah hepimiz için bu onun hayatındaki bu güzellikler örnek olur, ilham olur. Ve biz de bunları ve bunun benzeri farklı uygulamaları kendi hayatımızda ortaya koyarız diyorum. Efendim programımızın sonuna geldik. Mahir İz Hoca'yı bugün sizlerle paylaştık. İnşallah yeni bir programda tekrar beraber olmak ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Tekrar görüşmek üzere.
Erkam Radyo'da İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programını dinlediniz.